Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Resulina Muhammedin salavat. Tabiat Risalesinden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üstadımız, Cenab-ı Hak'tan başka mevcudatın meydana geldiği ya da Cenab-ı Hak'tan başka şeyler vasıtasıyla, mesela sebepler, kendi kendine olma ve tabiat vasıtasıyla mevcudatın meydana geldiğini savunanlara karşı çok güzel bir şekilde 9 tane muhal içerisinde izahlarını ve ispatlarını yaptı. Onlara adeta bir reddiye ortaya koydu. Üstadımız bundan sonra artık o muhatap olan ve tabiatın, sebeplerin kendi kendine olmanın mevcudatı meydana getiremeyeceğiyle alakalı delilleri sunduktan sonra muhatap olan bir şahıs, zahiri ve farazi bir şahıs farz ediyoruz. En son üstadımız ona bu dersi verdikten sonra bazı suallerine geçiyor. Bu sualleri inşallah bugün müzakere etmeye çalışacağız. Elhasıl tabiiyunların mevhum ve hakikatsız tabiat dedikleri şey, yani mevhum dediğimiz ilahlıkta, uluhiyette ve mevcudatta müessir olma hususunda mevhum olan ve hiçbir hakikati olmayan hakikatsız tabiat dedikleri şey olsa olsa, evet biz bunu tamamıyla inkar etmiyoruz, reddetmiyoruz ama onun da hakikatını da karıştırmamak lazım. Yani bu müessir midir yoksa tesir altında olan bir şey midir? Mesela bu şeriat koyucu mudur yoksa şeriatın yani kanunun bizzat kendisi midir diye üstadımız bunun müzakeresini yapıyor şu anda. Olsa olsa ve hakikati hariciye sahibi ise, yani normalde bazı şeyler var ki hakikati haricisi yoktur mesela. Biz bunlara emri itibari diyoruz. Hakikatta olmadığı halde var olarak kabul edilen şeyler. Yani vücudu haricisi yok. Bunun da hakikati hariciye sahibi olsa da ancak bir sanat olabilir. Mesela kainattaki çekme ve itme kanunları, mesela çekirdeğin içerisindeki ağaç olabilecek plan ve programın olması, mesela yumurtanın içerisinde kuş ya da balık olabilecek özelliğe sahip olan o şifrelerin olması mesela. Bütün bunlar ancak sanat olabilir. Sani olamaz. Yani bunlar bir akıl sahibi, hikmet sahibi, şuur sahibi, ondan sonra merhamet sahibi olan bir sani ve usta hükmüne geçemez. Çünkü bir ağaçtaki meyve yapma kanunu benim midemin ihtiyacını, bir ağaçtaki meyve yapma kanunu benim tat alma duyumun özelliklerini, bir ağaçtaki meyve yapma kanunu benim hücrelerimin ihtiyaç duyduğu özellikleri bilmekten acizdir, uzaktır. Ancak sanattır bu, sani olamaz. Sani hem o ağacı yaratmaya, o kanunun içerisinde güzel bir şekilde uygulatmaya, o meyveyi yaratmaya ve muhatap olduğu canlıların da, insanların da diyelim, hem ağızlarının tadını, hem de midelerin ihtiyacını, hem de hücrelerin özelliklerini ve ihtiyaçlarını bilen bir zat olabilir. Dolayısıyla bu olsa olsa ancak sanattır. Yani oradaki kanunlar sani olamaz, usta olamaz. Bir nakıştır. Yani kainatta adeta bir tablo gibi düşünelim kainatı. Burada bir nakış var. Tabiat budur. Nakşedilmiş ama nakkaş değildir. Yani o nakşı yapan usta değildir. Canlı bir tablo. Nasıl ki biz bir tablo, yapılmış bir tablo gördüğümüz vakit yağlı boyayla yapılmış diyelim, üretilmiş. Şimdi buna baktığımız vakit ne diyoruz? Evet, çok güzel bir tablo. İkinci soru, bunu kim yaptı? Şimdi onu vicdan soruyor aslında. Cansız bir tablonun birisi tarafından yapıldığını biz vicdanen kabul ettiğimiz gibi şu canlı tablo hükmündeki kainattaki bütün canlı resimler ve tablolar elbette arkalarında bir ustayı hemen akla ve vicdana sorduruyor. Kimsin sen? Ya da bunu kim yaptı? Ya da boyacı neredesin diyen bir boyacı ya da bir ressam edasında her insan vicdanen bunu soruyor. Bir nakıştır, nakkaş olamaz. Ahkamdır, hakim olamaz. Yani hükümlerdir. Ama bu hükümler kainatta hakim değil. Kainattaki hakim o hükümleri idare eden zat olabilir. Dolayısıyla şuursuz, akılsız, kör, sağır olan tabiatın ve bu manadaki yine aynı özelliğe sahip olan hükümlerin kainattaki bütün mevcudatta hakim olması düşünülemez. Hakim onları çalıştıran ilmi, iradesi, kudreti, iradesi sonsuz bir zat olabilir. Bir şeriat-ı fıtriyedir. Kainattaki fıtrat kanunlarıdır, şeriatıdır. Şari olamaz. Yani şeriat koyucu olamaz. Malum, şeriat kanunlar demektir. Arapçası şeriat, Türkçesi kanunlardır diyelim mesela. Peki bu kainattaki idare kanunları akıllı mı? Hayır. Şuurlu mu? Hayır. Peki bunları kim koyabilir? Nasıl ki anayasadaki diyelim, ondan sonra devleti idare eden kanunlardaki o kanunlar sadece tanzim amaçlı akıl, irade, şuur, ilim sahibi birileri ya da birisi tarafından hazırlanır. Burada da kainattaki bütün bu manadaki şeriat kanunları, şer'i şeyler, yani fıtri kanunlar, ancak şeriat-ı fıtriyedir tabiat, şari ve şeriat koyucu olamaz. Mahluk bir perde-i izzettir, yaratılmış bir izzet perdesidir. Kimin izzet perdesidir? Cenab-ı Hakk'ın izzetinin ve azametinin perdeleridir. Üstadımız diyor ki, esbab, perdedar-ı desti kudret ola aklın nazarında. Ne demek? İzzet ve azamet ister ki, üstadımız diyor ki, izzet ve azamet ister ki, esbab, perdedar-ı desti kudret ola aklın nazarında. Yani sebeplerin vaz edilmesinin sebebi, izzet ve azamet-i ilahiyedir. Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğü sebepleri ne yapar? Uygun görüyor. Mesela bir padişah raiyetinden muhtaç olanlara bir hediye sunmak istediği, bir hediye arzu ettiği vakit vermeyi, bunu kendi eliyle gidip de onlara vermiyor. Kendi hizmetçileri, ondan sonra ulakları tarafından o hediyeleri onlara ulaştırmayı adet olarak. Niye? Çünkü izzet ve azameti, büyüklüğü onu gerektiriyor. Saltanatın ve sultanlığın şe'ni budur. Tamam. Bunu sultan peki ulaklar vasıtasıyla gönderdi. Ondan sonra o hediyelere mazhar olan, hediyeleri alan o raiyet, o muhtaç olan insanlar teşekkürü gelenlere yaparlarsa, ellerinden ayaklarından öpüp onlara teşekkür ederlerse, şuurlu olan o ulaklar bunu kabul etmedikler gibi bunları seyreden padişahın da zoruna gider. Teşekkürü ancak kendisine ister. Bu da onun tevhid ve celali gereğidir. Üstadımız da burada, yani bu manadaki tabiat, sebepler gibi şeyler nedir? Mahluk bir perde-i izzettir. Allah'ın izzet ve azametinin bir perdesi olan ve mahluk olan, varlık olan şeylerdir. Halık olamaz, yaratıcı olamaz. Niye? Çünkü yaratıcının özellikleri var. Yaratıcı bir olacak. Yaratıcı ezeli olacak. Yaratıcı ölümsüz olacak. Yaratıcı ilim, irade, kudret, basar gibi sıfatlara sahip olacak. Yaratıcı kıdem, beka, vahdaniyet gibi sıfatlara, zati sıfatlara sahip olacak. Yoksa bizim birisine itibari bir şekilde yaratıcı Tanrı demekle o hakikaten Tanrı olmaz. Bunlar insanların kendi zihinlerinde oluşturduğu ve zihinlerinde kabul ettikleri şeylerdir. Ama hakikati hariciye noktayı nazarında birisinin yaratıcı ve halık olabilmesi için bazı şartlar lazım. Bunlar zati sıfatlar ve sübuti sıfatlar diye ikiye ayrılır. Bunlar sadece gördüğümüz. Ayrıca başka sıfatlara da haiz olması icap eder. Mahluk bir perde-i izzettir. Halık olamaz. Münfail bir fıtrattır. Fatır bir fail olamaz. Bu ifadenin her birisi aslında bir kitap. Münfail bir fıtrattır. Münfail şu. Bir varlık üzerinde çalışma yapılabiliyorsa fiili kabul eden manasında münfail diyoruz. Mesela bir kağıt üzerinde bir tablo yapılıyorsa bu kağıt bu tabloyu kabul edebilecek özelliktedir. Bu tablo yapma fiilini, resim yapma fiilini kabul eden bir özelliğe sahiptir ki biz buna infial diyoruz. Yani fiili kabul etme. Bunu kabul eden o varlığa da münfail. Yani bu fiili kendi üzerinde kabul edene de münfail diyoruz. Yani fiili kendi üzerinde kabul etmeye kabil ve özellik sahibi manasında kullanıyoruz. Üstadımız burada tabiat için ve mevcudat için ne diyor? Münfail bir fıtrattır. Allah böyle bir fıtrat vermiş, fiili kabul edebilecek özellikte olmasını. Fatır bir fail olamaz. Yani fıtratı koyan fatır ve fail olamaz. Çünkü bunların öyle olabilmesi için özelliklere ihtiyaç var ki kainat ve tabiata baktığımız vakit böyle bir özellikten sonsuz derece uzaktır. Yani fatır olabilmesi için yaratıcı olabilmesi için zati sıfatlar ve subuti sıfatların kendisinde bulunması icap eder. Tabiata baktığımız vakit böyle bir şey mümkün değil. Kanundur. Kainattaki idare kanunlardır. Kudret değildir. Kudret, kanunu idare eden özelliğe sahip manasındadır. Kudret ancak ve ancak Cenab-ı Hakk'ındır. Ama Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle yarattığı bu kanunlar kainatta göze görünür. Akıl gözü de kudretin onda olmadığını ve başka birisi tarafından idare edildiğini görmesi icap eder. Kudret değildir, kadir olamaz. Mistardır, bir ölçüdür, bir cedvel gibidir. Mastar olamaz. Ne enteresan. Yani bütün çekirdeklerin tohumları ve maddeleri, bütün çekirdek ve tohumların maddeleri birdir. Azot, karbon, hidrojen ve oksijen. İçinde plan ve program var. Buna biz mistar diyoruz. Peki bu plan ve program kim tarafından yüklenmiş? İlmi, hikmeti, mukadiriyeti olan bir zat tarafından yüklenmiş. Ondan sonra bunu uygulama safhasında da kudreti, ilmi, iradesi olan bir zat görüyoruz. Çünkü Üstad diyor ki, Cenab-ı Hakk'ın ilminin ünvanları var. Mesela birisi kaderdir, birisi de kazadır diyor Üstadımız. Yani kader ilim nevindendir, ilim maluma tabidir den. 15. şuada ilmin iki nevi olan kader ve kaza diyor. Yani Cenab-ı Hak ilmiyle kainattaki bütün mevcudatın planını çizerken Cenab-ı Hak kudretiyle yine kudretteki ilim vasıtasıyla da bunları vücut sahrasına çıkarıyor. Yani şöyle bir misal verelim. Bir mühendisin evin plan ve programını çizmesi ilim ile olduğu gibi ustanın aynı o plan ve programı harici alemdeki bir binaya inkılap ettirmesi için çalışması da yine bir ilme dayanır. Dolayısıyla ilim hem kaderi, plan ve programı hem de mevcudatın meydana gelmesini gerektiren bir unsurdur. Dolayısıyla Üstadımız burada diyor ki, kainattaki tabiat kanunları ancak mistar olabilir, ölçü olabilir, takdir olabilir. Fakat bunlar mastar olamaz. Yani onların orada işlenmesi kendileri tarafından olamadığı gibi vücut sahrasına çıkması için de onların uygulamaya sokulması da kesinlikle onlar vasıtasıyla olamaz. Burada mastar ancak kudreti Rabbaniyedir. Elhasıl, madem mevcudat var, madem 16. notanın başında denildiği gibi 16. nota 23. ulemanın kendisi ehemmiyetine binaen 16. nota 23. uleme oluyor. 16. notanın başında denildiği gibi mevcudun vücuduna taksim-i akli ile, akli taksim ile dört yoldan başka yol tahayyül edilmez. O dört cihetten üçünün her birinin üç zahir muhaller ile butlağını kat'i bir surette ispat edildi. Yani kendi kendine olma, sebepler ve tabiat tarafından mevcudatın meydana gelip gelemeyeceği ile alakalı üstadımız daha önceden o üç yolu ne yaptı? Butlan ile, yani hiçbir iş yapamayacaklarıyla alakalı izahları ve ispatları ortaya koydu. Elbette biz zarure ve bilmedahi apaçık ve tartışmasız dördüncü yol olan vahdet yolu kat'i bir surette ispat olunuyor. O dördüncü yol ise baştaki efillahi şekkun fatiris semavati vel arz ayeti şeksiz ve şüphesiz bedahet derecesinde zat-ı vacib-i vücudun uluhiyetini ve her şey doğrudan doğruya dest-i kudretinden çıktığını ve semavat ve arz kabza-i tasarrufunda bulunduğunu gösteriyor. Ne demek? Efillahi şekkun fatiris semavati vel arz. Yani semavat ve arzın halıkı ve fatırı hakkında hiç şüphe olur mu? El cevap olmaz. Çünkü şüphe etmek akıldan değildir. Şüphe etmek ancak histen olur, vehimden olur. Gözümle görmediğime inanmam diyor adam. Sen gözünle ne kadar şey görebiliyorsun? Ama insanın manevi gözü olan basiret, akıl ve vicdan ile şu maddi gözle gördüğünün belki bin katını görüyor. Üstad Seri başka bir yerde basar, masnuğu görüp de basiret sani ve ustayı görmezse pek çirkin düşer diyor. Ne demek? Yani gözüm eseri gördü ama aklım o eserin müessirini, o eserin saniye olan ustasını eğer görmezse o zaman çok çirkin bir şey olur. Dolayısıyla biz gidiyoruz bir caminin yanına, mesela Selimiye Camii'ne. Selimiye Camii'ne gittiğimiz vakit gözümüz o muhteşem eseri görür. Aklımız, basiretimiz, vicdanımız da o eseri meydana getiren Koca Sinan'ı görmesi icap eder. Bunu alelade birisi yapamaz ya da kendi kendine olması kesinlikle mümkün değildir. Öyleyse bunu yapan bir usta vardır der. Aynı şekilde bir lambayı, aynı şekilde bir uçağı, aynı şekilde herhangi bir teknolojik buluşu kesinlikle gözümüzle gördüğümüz vakit ne diyoruz? Bunu yapan muazzam bir usta, bir mühendis, bir zeka var, bir zihin var diyoruz. Yani bunu gözümüzle o anda ustayı görmezsek de, mühendisi görmezsek de akıl gözümüzle görmemiz icap eder. Onun için üstadımız, madem ki mevcudatın meydana gelmesi için dört yoldan başka yol yoktur, birisi sebeplerdir. Şimdiye kadar söylenen fikirlerin adeta o sebeplerle alakalı bütün fikirlerin merkezinde bu var. Birisi de kendi kendine oldu diyenler var. Bu da bununla alakalı bütün türevleri toplayın. Buna benzeyen bütün fikirler aynı yerde toplanıyor. Birisi de tabiat iktiza ediyor, tabiat yapıyor diyenler var. Birisi de şeksiz ve şüphesiz ilmi, iradesi, kudreti sonsuz olan bir Rab, bir Halık tarafından yaratılıyor diyenler var. Üstadları evvelki üç yol, muhal, battal, mümteni, kesinlikle gayri kabil, yani bir şey meydana getirmeye kuvvet ve kudretleri olmadığı ispat edilse, doğrudan doğruya dördüncü yol olan tarik-i vahdaniyet, yani birlik ve teklik yolu, Cenab-ı Hakk'ın varlığı ve biriyle alakalı yol, ispat etmeye hacet kalmayacak şekilde güneş gibi kendini gösterecek diyor üstadımız. Ey esbapperest ve tabiata tapan biçare adam! Madem her şeyin tabiatı her şey gibi mahluktur. Yani baktığımız vakit tabiat dediğin ne? Mevcudat fihristesi diyor üstadımız. Teşekkülat programı diye diyorlar mesela. Teşekkülat programı. Yani tamam, şu evin böyle meydana gelmesine, şu binanın şu şekilde oluşmasına vesile olan bir plan ve program var. O da sanatıdır. O da mahluktur. O da yapılmış. O bir zihinden çıkmış. Dolayısıyla sen sadece bu binanın meydana gelmesi ve bu binanın evveli olan plan ve programı nazara alırsan o zaman yanlış yapmış olursun. Niye? Çünkü şu binanın evveli olan plan ve programı nasıl ki bir zihin ve mühendis tarafından yapılmıştır, bunu kendimiz yaptığımız için iyi biliyoruz. Aynı şekilde bütün mevcudatın evveli olan, fihristesi olan, özeti olan, onların tabiatı, yani çekirdeklerinde, tohumlarında, nutfelerinde, yumurtalarında olan o plan ve program sanatıdır ve o da mahluktur, o da yapılmıştır. Şu evin planı gibi. Madem her şeyin tabiatı her şey gibi mahluktur, çünkü sanatlıdır ya. Bir çekirdek, bir nutfede, bilim adamları bir nutfede 2 milyon sayfelik şifre var diyorlar. Bu rakam değişebilir. Bunlara biz fazla takılmıyoruz ama en azından en son okuduğum makaledeki ifade 2 milyon sayfelik, o da şifre. Ne demek? 1000 sayfalık 2000 cilt demektir. Belki bu odayı, bu salonu doldurabilecek özelliktedir. Peki bir harf kağıtsız olmuyorsa 2 milyon sayfeden ibaret olan şu muazzam şifrelerin kendi kendine olması ve yazılması hiç mümkün müdür? Kella, mümkün değil yani. Hem sanatlıdır ve yeni oluyor. Onu da görüyoruz. Çekirdek, dün çekirdekti, bugün ağaç oldu. Meyve vermeye başladı. Meyvenin kalbinde yine aynı çekirdek. Ne oldu? Yeni oldu. Gözümle gördüm ben bunu. Yani kışın, Şubat'ta, Mart'ta olmayan o şey, bakıyorum ki Haziran'da elimde meyve olarak duruyor ve meyvenin içerisinde tekrar o nevi devam ettirecek çekirdek ve plan program var. Yeniden oluyor. Hem her müsebbep gibi, müsebbep sebeplerin neticesinde hasıl olan şey. Yani ağaç sebeptir, meyve müsebbeptir. Her müsebbep gibi zahiri sebebi dahi masludur. Çok enteresan. Yani nazarımızı bir kaldıralım ve bahar alemine girelim. Bakıyoruz ki kışın vefat etmiş olan o ağaç, suyu adeta hayatı çekilmiş olan o ağaç, odun haline gelmiş ve ölülerin kemikleri hükmüne geçmiş olan adeta o ağaç, baharın yavaş yavaş canlanmaya başlıyor, yeşillenmeye başlıyor, palazlanmaya başlıyor, o da yaratılıyor adeta. Ondan sonra ondan meyve yaratılıyor. Dolayısıyla üstadımız burada öyle bir mantık yürütüyor ki, burada aklın bu meseleyi kabul etmemesi için bir sebep kalmıyor. Her şeyin tabiatı mükemmeldir. O da sanatlıdır ve yeniden olduğu için gösteriliyor ki o da yaratılmış. Ayrıca sebeplere geçiyor üstadımız. Hem her müsebbep gibi zahiri sebebi dahi mahluktur, masnudur. Yani şu meyveye baktığımız vakit mükemmel bir sanat eseri olduğu gibi ve yaratıldığını gördüğümüz gibi gözümüzde, çünkü bir ay evvel yoktu, onun zahiri sebebi olan ağaç da, o da masnudur. O da sanat eseridir. Onun da kendi kendine olması ya da sadece tabii kanunlarla meydana gelmesi ya da onun sebebi olan toprak, ziya, ışık ve ısı ve su tarafından meydana gelmesi de mümkün değildir. Çünkü sonsuz bir ilimle meydana geliyor ki bunların hiçbirisinde ilim denen nesne yoktur. O özellik yoktur. Dolayısıyla hem sebep hem müsebbep, hem ağaç hem meyve, hem anne baba hem onlardan meydana gelen evlat, hem inek hem ondan sağlanan süt, hem tavuk hem ondan meydana gelen yumurta. İkisi de masnudur, ikisi de sanat eseridir, ikisi de acizdir, ikisi de bir sani ve Halık'ın varlığını lisan-ı halleriyle fıtratlarında ve yaratılışlarında bulunan acizlik ve zayıflık damarıyla ortaya koyuyorlar. Ve madem her şeyin vücudu pek çok cihazat ve aletlere muhtaçtır. Mesela güneşe muhtaç mevcudat. Mesela havaya muhtaç mevcudat. Bunlar daha biz vücuda gelmeden hazır. Dünyanın şu özellikte dönmesine muhtaç mevcudat. Dünyanın şu eğiklikte olmasına ihtiyaç duyuyor mevcudat. Çünkü çok şeylere muhtacız. Bulutların bize yağmur yağdırmasına hem de rahmet olan yağmurun yağdırmasına ihtiyacımız var. Toprağın şöyle özellikte, şöyle elementleri barındırmasına ihtiyacımız var. Toprağa su düştüğü vakit bir kanun ilahiyle bunu bitkilerin kökleri vasıtasıyla vücuduna kazandırmasına ve hususi bir kanun ilahiyle, Allah'ın kanunuyla ta en tepeye kadar o suyun çıkmasına ihtiyaç hissediyor mevcudat. Mesela şu anda biz ayakta yürüyoruz ama tepemizdeki kan ayaklarımıza dolmuyor. Öyle olmuş olsaydı biz beynimize kan gitmediği vakit perişan olurduk, ölürdük mesela. Bunu hususi bir kanunla dik durduğumuz halde kanı vücudumuzun her tarafında dolaştıran o kanun şuursuz mudur? Elbette benim vücudumu, hayatımı ve ihtiyacımı bilen birisi tarafından yapılıyor denmesi gerekiyor. Bütün meseleler toplanıyor şuurlu bir zata. Bütün hadisler toplanıyor ilim sahibi bir zata. Bütün meseleler toplanıyor kudret sahibi bir zata. Bütün hadisler toplanıyor sonsuz hikmete sahip olan bir zata. Ve bu mevcudattan evvel varlığı olan bir zata ve kendisi vacip olan bir zata işaret ediyor. Yani bir harf gördüğümüz vakit onun ustası illa lazım ise, bir harf hükmündeki bir mevcudu gördüğümüz vakit onun ustası olan Cenab-ı Hakk'ı niye görmekte zorlanıyoruz? Ve madem her şeyin vücudu pek çok cihazat ve aletlere muhtaçtır, o halde o tabiatı icat eden ve o sebebi halk eden bir kadir-i mutlak var. O halde o tabiatı icat eden ve o sebebi halk eden bir kadir-i mutlak var. Madem ki her şeyin tabiatı kendisi gibi, o şeyin kendisi gibi masnudur, yeniden oluyor, onun bir halkı var. Madem ki her müsebbep gibi sebep dahi acizdir ve sonradan yaratılıyor, o da bir halıkı gerektiriyor. O halde o tabiatı icat eden ve o sebebi halk eden zatı bulmamız lazım. Kimdir? Bir kadiri mutlak. Yani mutlak kudret sahibi olan bir zat. Ve o kadiri mutlakın, o mutlak kudret sahibi olan Cenab-ı Hakk'ın ne ihtiyacı var ki? Yani bir tartalım meseleyi. Cenab-ı Hak sonsuz kudret sahibi. Ne ihtiyacı var ki sebepleri kendisine yardımcı olarak tutsun? Başka bir misal verelim. Madem ki güneş dünyanın her tarafını aydınlatabilecek bir ulviyete, bir özelliğe, bir yüksekliğe, büyüklüğe sahiptir. O zaman şu güneş, niye bazı yerleri aydınlatmak için küçük cam parçasına, kendisinin dahi aydınlattığı, kendisinin de ışık verdiği bir cam parçasına, bir aynaya muhtaç olsun? El cevap, ihtiyacı yok. Fakat Cenab-ı Hak sebepleri çalıştırıyorsa, burada çok hikmetler var. Başta izzet ve azameti, sonra imtihan vesilesi oluyor. İnsanların gözü oraya takılıp da, acaba basiretleri Allah'ı mı görecek, yoksa kilitlenecek mi? Ondan sonra, bu sebeplerde Cenab-ı Hak sanatını gösteriyor. Bu sebeplerde Cenab-ı Hak esmasını okuturuyor. Bu sebeplerde Cenab-ı Hak çok çok farklı hikmetleri gösteriyor. Dolayısıyla bazı hikmetlerden dolayı çalıştırdığı aciz vasıtalar, aciz sebeplerin birileri tarafından halık ve yaratıcı olarak kabul edilmesi elbette kabul edilecek bir durum değildir. Ve o Kadir-i Mutlak'ın ne ihtiyacı var ki aciz ve saiti vasıtaları rububiyetine yani Rablığına ve mevcudatı terbiye etmesine ve icadına teşrik etsin. Haşa. Belki doğrudan doğruya. Müsebbibi sebep ile halk ederek cilve-i esmasını ve hikmetini göstermek için bir tertip ve tanzim ile zahiri bir sebebiyet, bir mukarenet vermekle eşyadaki zahiri kusurlara, merhametsizliklere ve noksaniyetlere merci olmak için esbab ve tabiatı desti kudretine perde etmiş, izzetini o suretle muhafaza etmiş. Çok enteresan bir tespit. Zahiri bir sebebiyet, bir mukarene diyor. Zahiri, bu zahiren böyle. Hakikatta böyle değil. Bir de mukarenet var. Mukarenet ne demek? İki şeyin beraber gelmesi, iki şeyin beraber olması. İktiran yani. Üstad Selim Mesnevi Nuriye'de daimi mukarenet illiyete sebep olamaz diyor. Ne demek? Her şeyin ya da biz sadece kişimizle verelim. İki şeyin devamlı beraber gelmesi birisinin diğerinin yaratılmasına illet olamaz. Allah Allah. Ne demek? Ağaç ile meyvenin beraber yaratılması. Yani kışın ikisi de ölmüşken baharın ikisinin de beraber dirildiğini gördüğümüz halde. İkisinin beraber yaratılması, beraber meydana gelmesi, ağacın meyvesine olan müessiriyetini kırmış oluyor. Onun meydana gelmesindeki tesir sahibi olduğunun ilanını bitirmiş ve mahvetmiş oluyor. Dolayısıyla daimi mukarenet illiyete sebep olamaz diyor Üstadımız. Peki, daimi bir mukarenet vermekle, zahiri bir sebebiyet vermekle ne Cenab-ı Hak burada uygun görüyor? Eşyadaki zahiri kusurlara, merhametsizliklere ve noksaniyetlere. Bakın, eşyada zahiri kusurlar olabilir. Ya şu adamın bahçesi şu kadar meyve veriyor da, benim bahçem niye az veriyor? Kardeşim senin bu ağaçlarında bir hastalık var, problem var. Onun için meyveye duramıyorlar. Bak ne oldu? Cenab-ı Hakk'ın sonsuz hazinesinde meyve var. İstediği kadar da gönderebilir. Ama burada Cenab-ı Hak bir hikmete binaen göndermiyor. Ve senin zahiri sebebin buna ne oldu? Merci oldu. Yani zahiri kusurlara merci olmak için o ağaçlar, o mevcudat, o sebepler halkımız. Bir hikmeti bu. İkincisi, merhametsizlikler olabiliyor. Ya şu kadar insan niye öldü? Allah niye öldürdü? Ya işte deprem, fay hattı. O fay hattı bir sebeptir. Aslında o fay hattı doldurmuş bir bombadır. Binler, yüz binler, milyonlar senedir orada duruyor. Zamanı geldi. O fay hattı dediğimiz bombayı ya da kurşunu birisi ateşledi. O birisi ateşleyen birisine şikayetler gitmesin diye zahiri merhametsizliklere sebepleri Cenab-ı Hak perde yapmış. İnsanların itirazı ve şikvası oraya gidiyor. Mesela şu kadar adam öldürüldü. Kim öldürdü? Filan hain idareci öldürdü. Filan zalim adam öldürdü mesela. Ve noksaniyetlere merci olmak için esbab, sebepler ve tabiatı desti kudretine perde etmiş, izzetini o suretle muhafaza etmiş. Acaba bir saatçi saatin çarklarını yapsın. Şimdi bu misale bakın. Acaba bir saatçi saatin çarklarını yapsın, Sonra saati çarklarla tertip edip tanzim etsin daha mı kolaydır? Çarklarını yaptı. Güzel bir şekilde nizamını intizamını sağladı. Yerleştirdi. Saat çalışmaya başladı. Bu mu daha kolay? Yoksa harika bir makineyi o çarklar içinde yapsın. Sonra saatin yapılmasını o makinenin camit ellerine versin. Ta saati yapsın daha mı kolaydır? Yani birisi diyor ki saati birisi yapmış, çarklarını yerleştirmiş, hikmetiyle, ilmiyle, aklıyla, mantığıyla, ondan sonra ustalığıyla ve bu saat meydana gelmiş. Bu mu daha kolay? Yoksa birisi bir makine yaptığı hem de saatin çarkları arasında ve ona da adeta o saati meydana getirebilecek özellikler donattı. Sonra hadi bakalım saati sen yap diye o makineye komut verdi. Hem koca koca bir makine yapacak. O makineyi küçültüp küçük bir saatin içerisine koyacak ve bu saati sen bizzat yap diyecek. Hangisi daha kolaydır? El cevap birincisi. Dolayısıyla burada üstadımız bir şey daha kırıyor. Yani kainat koca bir saat gibi bizzat kendisi idare ediyor denilse iş kolaydır. Yoksa içerisinde bir koca bir makine çalışıyor ve bu makine şuursuz olduğu halde şu kadar şuurlu işler yapıyor. İlimsiz olduğu halde şu kadar alimane işler yapıyor. Kör olduğu halde şu kadar adeta görürcesine işler yapıyor diyenler var. Üstadımız bunu kuruyor. Hayır. Şu kainat saati içerisinde her bir çark bizzat kendisi tarafından yapılıyor ve işler kolay bir şekilde yürüyor. Acaba imkan haricinde değil midir? Haydi o insafsız aklınla sen söyle, sen hakim ol. Veyahut bir katip, mürekkep kalem kağıdı getirdi. Veyahut bir katip düşünelim, mürekkep getirdi, kağıt getirdi, kalem getirdi. Onunla kendi bizzat o kitabı yazsa daha mı kolaydır? Evet, eline kalemi aldı, ondan sonra mürekkebe batırdı, elindeki kağıda başladı yazmaya. Kolay mıdır? El cevap kolay. Bunu binlercesini görmüşüz. Bu mu daha kolay? Yoksa o kağıt, mürekkep, kalem içinde o kitaptan daha sanatlı, yani bu kainat kitabı içerisinde bir matbaanın varlığını kabul edenler var. O kitaptan daha sanatlı, daha zahmetli, yalnız o tek kitaba mahsus olarak bir yazı makinesi icat etsin, sonra o şuursuz makineye haydi sen yaz desin de kendi karışmasın daha mı kolaydır? Acaba 100 defa yazıdan daha müşkil değil midir? Şimdi bu enteresan. Ya diyeceğiz ki şu kainat kitabının tamamını zerrat mürekkebiyle, yani atomlar mürekkebiyle, kudret kalemiyle, şu kainatın sayfelerinde mevcudatı Allah yazar ve iş başındadır. Haşa, yorulma yok. Dinlenmeye ihtiyaç hissetme yok. Cenab-ı Hak her zaman iş başında ve mevcudatı gayet kolaylıkla yazıyor denilecek. Ya da bir kitap içerisinde koca bir matbaayı yapıyor birisi ve haydi sen bu kitabı yaz denecek ama kendisi ne yazacağını da bilmiyor. Çünkü o katibin ayrıca ilmi var, bunu ihmal etmemek lazım. Yazacağı kitabın ne olduğunu, baştaki ilk kelimenin, ilk harfin ta sondaki son noktanın nereye konulacağını güzel bir şekilde hesap eden sonsuz bir ilimle yazıyor Cenab-ı Hak. Bunu kabul etmeyip tabiat denilen bir matbaayı şu kainat sayfaları içerisinde adeta yazmış diyorlar birileri ve haydi bakalım sen bu kainat kitabını yaz denecek. Peki benim manam ne olacak? Sineğin manası ne olacak? Atın manası ne olacak? Mesela herhangi bir çiçek neyi ifade edecek? Cenab-ı Hakk'ın hangi isimlerini gösterecek? Bunları o şuursuz matbaanın ellerine vermek ya da verildiğini kabul etmek kesinlikle akıl harici bir iştir. Onun için üstadımız hem saat misalini verenlere hem de tabiat misalini veren tarihteki filozoflara çok güzel bir şekilde. Acaba böyle mi daha kolaydır yoksa böyle mi? Saati yaptı ve bütün çarklarını kendisi yerleştirdi ve saatin çalışmasına müsaade etti. Bu mu daha kolay? Yoksa küçük saat içerisinde koca bir fabrikayı yapacak, o fabrikayı da küçültüp koca bir sanatı oraya derece edecek. Haydi bakalım saatin çarklarını sen icat et denilecek. Bu mu kolaydır? Matbaayı yapıp sayfeler arasında onu yerleştirecek sanata maliktir bu zat. Ondan sonra hadi kitabı sen yaz. Ne kitabı yazacak bu? Manası ne olacak? İfade edeceği hakikatler ne olacak? Şuursuz olan o matbaanın çarklarına bunu vermek elbette şuursuzluğun en ileri seviyesidir diyebiliriz. Ama bu zat ilmi var, hikmeti var, kudreti var ve adeta kalemi var, mürekkebi var. Oturmuş kendisi yazacağı kitabın hangi manayı ihtiva edeceğini, kimlere hitap edeceğini, içerisine de hissiyatını ayrıca katmak suretiyle o kitabı yazması daha mı kolaydır? Cevap elbette daha kolaydır. Kainat kitabına gelelim. Cenab-ı Hak sonsuz ilim, irade, hikmet ve şuunatını ve sıfatlarını adeta istihdam ederek çalıştırarak kainat kitabının her birisini, her bir sayfasını ayrı bir ilim, ayrı bir hikmetle yazıyor ve ortaya koyuyor ve her an iş başında. Bu mu daha kolay? Yoksa kainat içerisinde tabiat denilen, sebepler denilen makineler ve fabrikaları yaratmış ve onların şuursuz ellerine haydi bakalım mevcudatı siz yapın ve yaratın diyecek elbette kabil değildir. Akla uygun, mantığa uygun bir iş değildir. El-Fatiha.